16. ayrım. Sevgili Theo, dün senden içinde para bulunan bir mektup daha alınca çok şaşırdım. Ne kadar sevindiğimi, nasıl yürekten teşekkür ettiğimi söylememe gerek yok. Ancak para çok yırtık olduğu için kambiyo bozmayı reddetti. Bana yalnızca 10 gulden verip banknotu Paris'e gönderdiler. Oradaki bankada kabul etmezse makbuz karşılığında verdikleri 10 guldeni geri vermek zorunda kalacağım. Paris'teki banka değiştirirse üstünü daha sonra alacağım. Mektubunda insanın kimi kez yaşadığı bir iç çatışmadan söz ediyorsun. Kişi yaptığı iyi bir işin kötü ya da uğursuz sonuçlarından sorumlu mudur? Baştan kötü olduğunu ama içinden kimseyi incitmeden sıyrılacağını bildiğin bir işi yapmak daha iyi değil midir? Ben de yaşadım böylesi iç çatışmalar. Vicdanımızın sesini dinlersek, bence vicdan aklın en yüksek aşamasıdır. Akıl içinde akıldır. Yanlış ya da saçma davrandığımız kanısına kapılabiliriz. Bir takım çok yüzeysel kişiler sırf daha aklı başında ve çok daha başarılı oldukları için bizimle alay ettiklerinde özellikle bozuluyoruz. Evet, kimi kez zor oluyor o zaman. Ve kimi zaman koşullar zorlukları aşılmaz dalgalar haline getirdiğinde insan neredeyse kendisi olmaktan acı duyuyor. Keşke daha az vicdanlı olsaydım diyebiliyor. Aynı iç çatışmayı hiç durmadan her an yaşayan, çoğu kez beyni ölesiye yorulan, birçok kez doğru ile yanlışı ayırt etme konusunda bir türlü karara varamayan bir adam olduğumdan hiç kuşkun olmasın kardeşim. Resim üstünde çalışırken sanata karşı ve başaracağıma değin sınırsız bir inanç var içimde. Ama gövdesel yorgunluğa düştüğüm günler ya da parasal engellerle karşılaştığımda bu inancın azaldığını hissediyorum. Beni neredeyse alt edecek bir kuşkuya kapılıyorum. Hemen yeniden işe koyulmakla bu duyguların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kadın ve çocuklarla olan ilişkilerimde de aynı şey söz konusu. Onlarla bir aradayken ufak yavru sevinçli sesler çıkararak bana doğru emeklediğinde her şeyin iyi gittiğine değin hiçbir kuşku olmuyor içimde. Kim bilir kaç kez yatıştırmış, huzura kavuşturmuştur beni o yavrucak. Evdeyken bir dakika bile peşimi bırakmıyor. Çalışıyorsam bile ceketimi çekiştiriyor ya da bacağıma tırmanmaya kalkıyor ta ki kucağıma alayım onu. Stüdyoya geldiğinde her gördüğüne sevinçle cıvıldıyor. Eline tutuşturduğum bir kağıt parçası, bir sapsicim ya da eski bir fırçayla sessiz sessiz oynuyor. Her an mutlu bir çocuk. Bu tabiatını ömrü boyunca sürdürürse benden çok daha akıllı bir adam olacak. Şimdi iyi olanı kötüye dönüştüren, kötünün ise iyi sonuca varmasını sağlayan bir tür yazgının varlığını duyuyor insan kimi kez. Buna ne demeli peki? Bu gibi düşüncelere, duygulara kapılmanın kısmen sinirlerin aşırı yorulmasının, gerilmesinin sonucu olduğunu ileri sürebiliriz. Bunlara kapıldığımızda gerçeklerin sandığımız kadar kötü olduğuna inanmak zorunda olmadığımızı yinelemeliyiz. İnsan bunu yapmazsa aklını kaçırabilir. Öyleyse bu gibi durumlarda yapılacak şey gövdesel gücünü toparlayıp hemen insan gibi çalışmaya koyulmak. Bu da yetmiyorsa yılmadan o iki aracı kullanmayı sürdürmek. Melankolinin ölümcül olduğunu hiç akıldan çıkarmamak. Uzun vadede enerjisinin çoğaldığını hissedecektir kişi, her türlü derde, sıkıntıya katlanacak kadar. Esrarlar olduğu gibi kalacak. Acılar, melankoli olduğu gibi kalacak ama bu bitimsiz olumsuzluğu önünde sonunda dengeleyecek olan, ondan çıkardığımız olumlu çalışmalar, yapıtlar olacak. Yaşam cici çocuk masallarındaki ya da orta halli papazların bildik vaazlarındaki kadar basit ve karmaşıklıktan uzak olsaydı başarıya ulaşmak pek kolay olurdu. Oysa gerçeklik bambaşka. Her şey sonsuz derecede karmaşık ve doğada siyahla beyaz nasıl kesinlikle birbirinden ayrı değilse yaşamda da doğru ile yanlış kolayca seçilebilecek gibi uzak değil birbirinden. Kapkara siyahın içine düşmemeli insan. Bilinçli kötülük demek çünkü bu. Aynı şekilde yeni badanalanmış bir duvarın bembeyazından da kaçınmak gerek. Çünkü bu da ikiyüzlülük ve sonsuz kendini beğenmişlik demek. Aklın yolunu, özellikle de vicdan yolunu, aklın en yüksek, en yüce aşaması olan vicdanın yolunu cesaretle izlemeye çalışan, dürüst olmak için elinden geleni yapan kişi sanırım hiçbir zaman yolunu toptan şaşıramaz. Bir sürü yanılgıya düşecek, engellerle karşılaşacak, kusursuzluğa erişemeyecek olsa da. İnsan herkes tarafından pek önemsiz görülebilir. En alaladelerden biri sayılabilir. Kendi kendisini sıradan kişilerin en sıradanı olarak hissedebilir. Gene de sonunda oldukça sürekli bir ruh dinginliğine kavuşur. Vicdanını geliştire geliştire öyle bir düzeye getirebilir ki o artık kişiliğinin en iyi, en yüksek öğelerinin sesi olur ve gündelik kişiliği bu sesin hizmetine girer. Artık o zaman skeptizme, sinikliğe dönemez kişi. Her şeyi alaya alan bir yıkıcılığa da giremez. Birdenbire olacak bir şey değildir bu elbette. Michele de çok güzel bir söz var ve sanırım Michele'nin bu tek cümlesi ne demek istediğimi tümüyle anlatıyor. Sokrat, nakien vre satir, me parle devman, le travail, le renoncement des choses, frivol. Il se change si complètement qu'à dernier jour, devant le juge et devant sa mort, il y avait en lui, je ne sais que d'un dieu, un rayon d'un haut dont s'illumina le Parthenon. Çevirenin notu. Sokrates doğuştan bir satirdi. Ancak sürekli özveri, sürekli çalışma, boş ve saçma şeylerden vazgeçme yoluyla kendi kendisini öyle kökten ve tümüyle değiştirdi ki son gün yargıçların karşısında durup ölümle göz göze geldiğinde tanrılara yaraşır bir yücelik vardı onda. Sanki gökyüzünden aldığı bir ışığı saçıyor, Parteon'u aydınlatıyordu. Aynı şeyi İsa'da da görüyor insan. Başlangıçta sıradan bir marangozken kendisini öyle yüceltmiş ki, öylesine iyilik, acıma, sevgi ve ciddiyet dolu bir kişiliğe kavuşmuş ki bugün hayran kalabiliyoruz ona. Bir marangoz çırağı genellikle sonunda usta bir marangoz olur. Yani dar kafalı, kuru, kendini beğenmiş cimri herifin biri. Oysa İsa hakkında ne derlerse desinler, dünya görüşü, dünyayı kavrayışı, arka bahçede marangozluk yapan dostumunkinden çok başka. Bizimki ev sahibi olacak kadar yükselmiş ve kendini o kadar beğenmiş ki kendi kendine verdiği değer İsa'nın kendi kendine verdiği değerden çok daha fazla. Neyse, bu gibi soyutlamalara fazla girmesem iyi olur. Şimdi ilk yapmak istediğim şey yeniden gücümü kazanmak. Sağlığıma kavuşunca da çalışmalarım için yeni fikirler bulacağıma, şu kuruluğu alt edeceğime inanıyorum. Buraya geldiğinde enine boyuna konuşuruz. Birkaç günde olacak iş değil gibime geliyor. Birkaç gün içinde besi değeri son zamanlarda aldığımdan daha yüksek yiyecekler yedikten sonra en kötü bunalımımı başımdan atacağımı sanıyorum. Ama aslında kökleri daha derinde yatan bir şeyler var. Gücümün, sağlığımın her bakımdan kusursuz olabileceği bir yere varmak isterdim. Ki bu da çok zor olmasa gerek. Hele insan açık havada bol vakit geçiriyorsa ve de sevdiği bir işi yapıyorsa. Gerçek olan şu ki bu sıralarda çalışmalarım hem çok az hem çok kuru. Son zamanlarda gün gibi aşikar oldu bu bana. Genel ve kökten bir değişiklik gerektiğinden en ufak bir kuşkum yok. Seninle bu konuda konuşmak istiyorum ama bu yılki çalışmalarımı gör de ondan sonra. Bazı önlemler konusunda benimle aynı görüşte olup olmadığını anlamak istiyorum. Ve benimle aynı görüşe varırsan eğer sanırım zorlukları alt etmeyi başarabiliriz. Kararsız olmamamız, La Foi de Carbonnière, çevirenin notu bir maden işçisinin inancı, sahip olmamız gerek. Umarım o gönderdiğim parayı değiştirirler. Bir şey yollayabildiğin için öylesine sevinçliyim ki en azından bir hastalıktan kurtaracak beni. Banknot öyküsü nasıl sona erecek sana bildiririm. Her zaman gönderdiğin meblağı da Ağustos'un birinden önce yollayabilirsen çok iyi olur. Çalışmalarımı birlikte gözden geçirdiğimiz takdirde gelecek için yeni bir plan bulup geliştirebileceğimize inanıyorum hep. Ne olabileceğini bilmiyorum henüz ama bir yerlerde benim herhangi başka biri kadar iyi yapabileceğim bir iş olmalı. Londra bu kadar uzak olmasaydı orayı denerdim bir. İnan ki satılabilecek bir resim yapabilsem dünyalar benim olacak. O zaman senden gelen paralar konusunda ki biliyorum o paraya benim kadar senin de gereksinmen var, içim rahat edecek. Bir kez daha çok teşekkürler. Hoşça kal. Senin, Vincent. Lahey, Ağustos başı, 1883. Sevgili Theo, geleceğin günü dört gözle beklerken seni düşünmeden bir saniyen bile geçmiyor diyebilirim. Son günlerde birkaç yağlı boya etüt yaptım. Geldiğinde onları da göreceksin. değişik biçimde çalışmak oldukça iyi geliyor bana. Çünkü Wesson Bruce'un yaptığını aynen yapamasam da, yani gidip birkaç hafta deniz kıyısındaki alçak çiftliklerin birinde kalamasam da ona benzer bir şey yapıyorum. Yeşil çimenlere uzun uzun bakmak sakinleştirici bir etki yaratıyor üstümde. Ayrıca bu yolla renklendirme açısından da kesin ilerleme kaydedeceğimi umuyorum. Yağlı boya etütlerim renk bakımından daha sağlam, daha kesin görünüyor bana. Örnekse, geçenlerde yaptığım birkaç tane de, yağmur altında, ıslak çamurlu bir yolda bir adamı gösteren resimlerde belli bir duygu yoğunluğu var bana sorarsan. Her neyse, sen geldiğinde daha iyi göreceğiz. Yaptıklarımın çoğunluğu peyzaj izlenimleri. Mektuplarında anlattığın resimler kadar iyi olduklarını söylemeye dilim varmıyor. Çünkü teknik zorluklar engelliyor beni çoğu kez. Gene de içlerinde bir şeyler var sanıyorum. Örneğin, akşam güneş batarken bir kent silüeti, bir de kıyıda, beygirlerin çekildiği yedek yol ve gerisindeki yel değirmenleri. Başka ne var ne yok? Evet, çalışmadığım sıralar hala çok halsiz olmak çok canımı sıkıyor. Gene de yavaş yavaş düzeliyorum galiba. Tüm gücümü toparlayıp depolamaya çalışacağım kesinlikle. Elim titremeden yağlı boya figürler yapabilmem için şart bu çünkü. Son zamanlarda yağlı boya çalışırken içimde belirgin bir renk erki uyandığını duyumsuyorum. Bu duygu şimdiye dek duyumsadığımdan daha güçlü, daha değişik bir şey. Bugünlerdeki sinirliliğim çalışma biçimimde meydana gelen bir tür devrimle ilgili olabilir. Bunu uzun süredir istiyor, arıyor, bekliyordum. Bu kadar kuru iş çıkarmamaya çok çalıştım ama hepsi sonunda aynı şeye dönüştü. Ama şimdilerde bitkinliğim her zamanki gibi çalışmama engel olduğundan yaptıklarımı bozacağına bir yerde yardımcı oluyor. Kendimi biraz bıraktım ya bugünlerde. Her şeyin yapısını irdelemek, eklem yerlerine dikkat etmektense kirpiklerimin arasından bakmaya başladım ya, karşımdakileri doğrudan doğruya yan yana gelmiş renk lekeleri olarak görmeme yardımcı oluyor bu. Sonu neye varacak, nereye doğru gelişecek merak ediyorum. Esasen öteden beri renklerle neden daha çok uğraşmadım hep merak ederdim. Çünkü tabiatım buna çok daha yatkın. Nedense bugüne değin pek az geliştirebildim ama. Yineliyorum, nasıl gelişeceğini bilemiyorum. Açık seçik gördüğüm şey son yağlı boya etütlerimin değişik olduğu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıldan kalma bir tane var sende. Ormanda birkaç ağaç gövdesi gösteren resim. Onun da gerçekten kötü olduğu kanısında değilim ama renk kullanmayı iyi bilen ressamların yapıtlarından farklı. Renklerin bazıları doğru olmasına doğru ya gene de gerekli etkiyi vermiyorlar. Boya da bol bol sürülmüş ama gene de kuru, yavan bir etki bırakıyor. O resmi bir örnek olarak ele alıyorum şimdi ve sanıyorum son yaptıklarımda onca bol boya sürmemiş olmama karşın renkler daha keskin, daha güçlü, sonra birbirlerinin içine daha çok geçmiş gibi. Fırça darbeleri de üst üste geliyor, birbirini örtüyor ve böylece daha yumuşak bir etki doğuyor. Hani bulutların ya da çimenlerin tüylümsü havası gibi. Renk kullanımı açısından hiç ilerlemediğimden dolayı kaygılandığım zamanlar olmuştur. Ama bugünlerde yeniden umutluyum. Nasıl gelişeceğini göreceğiz bakalım. Gelmenin için bu kadar hevesle bekliyorum anlıyorsun değil mi? Çünkü sen de belirgin bir değişiklik olduğunu görürsen doğru yolda olduğumuzdan kuşkum kalmayacak. Kendi işlerim konusunda gözlerime çok güvenemiyorum. Örnekse şu yağmur altında yaptığım iki etüt. Çamurlu yoldaki küçük figür hani. Bazı başka etütlerimin tamı tamına karşıtıymış gibi geliyor bana. Onlara baktığımda o kasvetli yağmurlu günün duygusunu yeniden taşıyorum. Küçük figür ise birkaç renk lekesinden başka bir şey olmamasına karşın sanki canlı gibi. Figüre hayat veren çizimin doğruluğu da değil üstelik. Çünkü aslında çizgi, desen yok o resimde. Demek istediğim şu ki doğaya kirpiklerinin arasından baktığında yani dış çizgiler silikleşip renk karışımları haline geldiğinde oluşan esrarlı havayı andıran bir şeyler var bu iki etütte. Üstünden biraz zaman geçmesi gerek. Şimdilik birkaç etüdümde renk ve ton açısından değişik bir şeyler sezinliyorum. Vaktiyle bir İngiliz dergisinde okuduğum bir öyküyü sık sık anımsıyorum son günlerde. Bir ressam anlatıyordu. Başına gelen bir takım kötü olaylardan dolayı sağlığı bozulmuş. Turba tarlalarının orada ıssız bir yere gidiyor ve orada o melankolik çevrede yeniden kendini buluyor. Doğayı hissettiği, gördüğü gibi resimlemeye başlıyor. Öyküde çok güzel anlatılmıştı bu. Besbelli resimden iyi anlayan biri tarafından. İlk okuduğumda oldukça çarpıcı gelmişti. Son zamanlarda yeniden aklıma geliyor bazen. Neyse, pek yakında birlikte olacağız ve her şeyi karşılıklı görüşüp konuşacağız umarım. Yazabilirsen bir an önce yaz. Parayı da ne kadar çabuk gönderebilirsem benim için o kadar iyi olur. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Elimde olmadan ve belirli bir amaç gütmeden ekliyorum bu satırları, sık sık aklımdan geçen bir düşünceyi açıklamak için. Resim yapmaya, yaşamımın oldukça geç bir döneminde başladığım yetmiyormuş gibi, önümde bundan sonra yaşayacak pek uzun yıllarda olmayabilir. Bunu düşünürsem, belli bir konuda ön tahmin yaparcasına soğukkanlılıkla hesap edersem, elbette ki kesin bir sonuca varmam olanaksız. Ancak yaşamlarını az çok bildiğim çeşitli insanlarla bir kıyaslama yapılırsa, gene yaşamlarıyla kendi yaşamım arasında birçok ortak yanlar olduğu ileri sürülen kimi kişilerle kıyaslama yapılırsa, tümüyle temelsiz olmayan kimi sonuçlar çıkarılabilir. Yani çalışabileceğim yıllar olarak önümde kalan zamanı akla oldukça yakın biçimde saptayabilirim sanıyorum. Vücudum daha bir süre dayanacak, kan biyenmem. Çevirenin notu. İyi kötü. Diyelim ki bu süre 6 ile 10 yıl arası olacak. Bunu hemen hemen kesinlikle saptayabilmemin bir nedeni de tam şu sırada kambiyenmem diye bir şeyin söz konusu olmaması. Önümde bu kadarlık bir süre olduğuna değin, sağlam bir inancım var. Bundan fazlası için kendim hakkında kesin bir şey söylemeye kalkmak çok kafadan atılmış bir spekülasyon olur. Çünkü daha fazla bir zaman olup olmayacağı her şeyden çok o ilk, diyelim, 10 yılın nasıl geçeceğine bağlı. Gene de şu sıralar şu tür hesaplar yapmak olanaksız. Ancak ve ancak 5 ila 10 yılı kapsayan planlar yapılabilir dediğim gibi. Kendimi esirgemek niyetinde değilim. Duygulardan, zorluklardan kaçınmayı da düşünmüyorum. Uzun ya da kısa yaşamak sorun değil benim için. Ayrıca sağlığımı örneğin bir hekim gibi idare edecek yeteneğim de yok zaten. Böylece en cahil bir adam gibi yolumu sürdürürken bildiğim tek şey var. Birkaç yıl içinde bir yapıt oluşturabilecek çoklukta işi yapıp bitirmem gerek. Çok fazla acele etmem zorunlu değil, zaten iyi de olmaz öylese. Ancak serin kanlılıkla ve sükunetle dolu olarak elimden geldiğince düzenli ve yoğun, olabildiğince özlü ve tutumlu çalışmam gerek. Dünyanın beni ilgilendiren tek yanı var. 30 yıl üstünde yaşadığım bu toprağa karşı duyduğum belirli bir borç ve yüklendiğime inandığım bir görev. Duyduğum bu şükran borcuna karşılık desen ya da resim olarak birkaç andaç bırakmak istiyorum geride. Bir takım sanat akımlarının hoşuna gitmek için değil, gerçek, içten, insancıl duyguları dile getirmek için. İşte yaşamdaki amacım bu. İnsan bir tek düşünce üstünde kendini böylesine yoğunlaştırdığında yaptığı her şey ona göre basitleşiyor. Çünkü hiçbir şey karmakarışık, gelişi güzel yapılmış olmuyor. Bütünüyle o belirli amaca yönelik oluyor. Çalışmalarım ağır gidiyor. Hiç vakit yitirmemek için bir neden daha işte. Guillaume Regame adında pek az ün bırakmış bir kişiydi sanırım. İki tane Regame var biliyorsun. Japonları gösteren tabloları yapan F. Regame, bu dediğimin erkek kardeşi. Ama çok saygı duyduğum bir kişiliği varmış. 38 yaşında ölmüş. Ölümünden önceki 6-7 yılını tümüyle ve yalnızca resme vermiş. Bu dönemde yaptığı desenlerde kişiliğinin öyle kesin bir damgası var ki hemen ayırt ediliyor. Ayrıca bunlar güç fiziksel koşullar altında yapılmış. Birçoklarından biri o. Çok iyiler arasında çok iyi biri. Kendimi onunla kıyaslamak için anmıyorum adını. Onunla aynı düzeyde olduğum hiçbir zaman söylenemez. Yalnızca bir örnek olarak söz ediyorum ondan. Kendim için de aynı şeyleri düşünüyorum. Yani birkaç yıl içinde tüm sevgimi, yüreğimi ortaya koyarak, enerjiyle çalışarak bir yapıt oluşturmalıyım. Sandığımdan daha uzun süre yaşarsam tanmıyor. Çevirenin notu. Ne iyi. Ama öyle olacağına güvenmiyorum. Bu birkaç yıl içinde bir şeyler yapılmalı. Çalışmalarım konusundaki tüm tasarılarım bu düşüncenin denetimi altında. Hiç durmadan çalışmak isteğimi belki daha iyi anlarsın şimdi. Aynı zamanda basit araçlar kullanmaya da kesin kararlıyım. Etütlerimi birbirinden ayrı şeyler olarak görmediğimi, tüm yapıtımı her an bir bütün olarak gözümün önünde bulundurduğumu da anlayacaksın belki.